Ayrım 5, Süleyman Paşa Sokağı numara 25, Gerald Mesadiye, sayfa 39. Nadia, Yasemin ve Yalanlar. Pazar mı diyordu Suki Marani telefonda, bir yandan da gazeteyle yelpazelenirken. Evet, çok iyi bir fikir. Pazarları insan çok sıkılıyor. Çölde hava güzel olacakmış. Ayakları çıplak ve külotlaydı. Külotunun lastik kısmındaki kemerinden göbeği taşmıştı. Kaç kişi olacağız? Herkes için yeterli araç olacak mı? Ben seninle geleceğim Nadia. Tek bir isimle yöneltilen soru yüzünden alaylı bir gülüşme oldu. Genç bir kızdır. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Aa evet, duygusal, bu onun için söylenecek en hafif şey. Neyse, çok hayal kurma. Sürrealist bir yazar mı? Ne yapmak için? Bir hediye mi? Ama bunu bir kitapçıda bulabileceğinden emin değilim. Dinle. Ona Nadia'yı vermen daha uygun olur. Nadia. Evet, Nadia değil ama Rusça'da ikisi de neredeyse aynı telaffuz ediliyor. Hayır, açık saçık değil, düz yazı şeklinde bir şiir. Eğer Nadia'yı bulamazsan, dur bir dakika, biraz düşüneyim. Ona Eluard'ın şiirlerini alırsın. Eluard. Eluard. Paul Eluard. Dostum, o senden daha bilgili. Eğer sana bunu sorarsa, ona bunun bir ekol olduğunu söylersin. Evet, böyle denir, bir ekol. İyi dinle. Sürrealizm, bilinçsiz devrimcilerin özgürlüğünü göklere çıkaran bir ekoldür. Bunu aklından çıkarma. Parizyan adamı. Tamam, anlaştık. Görüşmek üzere. Suki Marani'nin ne sürrealizm ne troçkizm hakkında tam bir bilgisi vardı. Ne de bunlar arasındaki bağlantıyı kurabilirdi. Üstelik André Breton hakkında da hiçbir şey bilmiyordu. Oradan buradan duyduğu yarım yamalak fikirlerle besleniyordu ki bu da hiç fikri olmamaktan daha kötüydü. Özentiydi ve Louis Hanafi'nin dostluğunu kazanmak istiyordu. Louis Hanafi Fransızca yazan Mısırlı bir yazardı ve Troçki'nin yazılarını ilk kez Arapçaya çevirdiği için Mısırlı aydınlar arasında olduğu kadar Fransızca konuşan aydınlar arasında da saygı görüyordu. Sosyal, fiziksel ya da mesleki tüm ayrıcalıklarından yoksun olan Marani ise toptan kumaş tüccarıydı. Ve büyük bir kıskançlıkla Hanafi ile yardımcısının tüm iyi meziyetlerine sahip olmak istiyordu. Yardımcısı Lütfi El İstanbuli ise gizli servis tarafından milliyetçi ve komünist Arap devrimci olarak fişlenmişti. Tüm gerçek devrimciler gibi El İstanbuli ve Hanafi halkın içinde çok az devrimden söz ederlerdi. Çünkü bu konuyu boş beyinliler için fazla ciddi bulurlardı. Ama Marani rahatsız olduklarını bildiği halde onlar adına konuşurdu. Hanafi'nin karısı Fatma El İntizami, Suki Marani'ye körü körüne bağlı olduğu için bu ikisi ona biraz tahammül ediyor ve onunla sadece havadan sudan konuşuyorlardı. Suki'nin aristokrat bir yosma olan Fatma El İntizami'yi anlattığı gerçek ya da hayal, kaba ya da gülünç, açık saçık hikayelerle büyülediği bir gerçekti. Suki belki kumaş tüccarıydı ama aynı zamanda yarım yamalak da olsa bir şeyler biliyor olması ona yerel bir gazetede Valeri'nin yeteneği başlıklı bir makale yayımlama fırsatı vermişti. Bir de Louis Mansinho'nun 10. yüzyıl tasavvuf Müslümanları hakkında verdiği konferans onun başını döndürmüş olacak ki o da Sufizm'in görkemi adı altında oldukça ilginç bir konuyu işlemişti. Onun öncelikli ama sanal görevi şövalyelikti. Zaten bunu da gizli bir sevgilinin tehlike yaratacak mektuplarını çalarak evli bir kadının şerefini kurtarmakla göstermişti. Onun en belirgin özelliği ihtiyatsızlıktı. Kahire'de söylendiği gibi o dolaşıyordu. Yani geçim sıkıntısı olmayan insanların donuk bakışlarındaki küçümsemeyi fark etmeksizin gevezeliğiyle serseme çevirdiği bir sürü insanla düşüp kalkıyordu. Sürgündeki yazar Jean de Soupen onun için, eğer ruhunu şeytana satabilseydi, korkarım ki eğercilikten başka bir şey yapamazdı diye mırıldanmıştı. Sosyal çevresi tarafından kabul edilme ihtiyacında olan Suki, aile toplantıları sırasında duydukları minneti sahiplerine havlayarak ifade eden kırma köpekleri çağrıştırıyordu. Bu sosyal çevreyi Fransız kültür, Fransız dostluk dernekleri, Parisli ve aydın kesimin savunuculuğunu istenen kuruluşların haftalık toplantılarıyla sağlamaya çalışıyordu. Orada da küstahlıkla, yarım yamalak dedikodularla, belli belirsiz imalarla ve bağıra bağıra konuşarak kendini kabul ettirmek istiyordu. Mısır borsası, gelişen Mısır, Mısır haberleri, İskenderiye haberleri gibi yerel basının ve özellikle Görüntüler isimli sosyete fotoğraflarıyla dolu haftalık derginin dedikoducu kadınları onu tembel bir büyücü Simon yerine koyuyorlardı. Bu kadınlar ihtiras ve seks acısının kemirdiği bir protoplazmaya kur yaptıklarını bilmeksizin onun ağzının içine düşüyorlardı. Suki'yi entelektüel yerine koyanlardan biri de Aldo Colestazzi'ydi. Çocukken de hoş bir oğlan olan bu yakışıklı Colestazzi, Maltalı bir Yahudiydi. Taşralı bir Lovelace hayatı sürdürüyordu. Başlıca av yeri Tevfikiye Tenis Kulübü'ydü. Çünkü Cezire Spor Kulübü Yönetim Kurulu bir limonata imalatçısına kapılarını kapatmıştı. Aynı zamanda Doğu Gençliği Derneği'ne de girip çıkma alışkanlığı vardı. Burası geniş oyun salonları, dans pistleri ve restoranları olan Suriyeli, Lübnanlıların yanı sıra Yunan, İtalyan, Maltalı, kısaca Levantenlerin dans ettiği, poker oynadığı, rakı ya da viski içtiği, sosyal, mali durumların, evlilik hayatlarının, sağlık sorunlarının dedikodu edildiği bir yerdi. Colestazzi, üstü açılan petrol mavisi bir Plymouth kullanıyordu ve perçemleri rüzgarla uçuşuyordu. Dostları onu sinema aktörüne benziyor ama bir türlü tam olarak kime benzediğini çıkartamıyorlardı. Colestazzi, Doğu Gençliği Derneği'nde Kahire Kadınlar Kulübü sekreterinin kız kardeşi olan Nadia Abdülmesih'i fark etmiş ve ona tutulmuştu. Ama yanında çatık kaşlı, 3 yaşlı kadın olması nedeniyle ona bir türlü yaklaşamadığı için hayal kırıklığına uğramıştı. Herkesin bir görüşte fark edebileceği gibi doğa Susu'dan esirgediği her şeyi Nadia'ya vermişti. Zarafet ve ışıltı. Raffaello'nun tablolarındaki gibi oval yüzüyle, incecik vücudu, yumuşak, esnek yürüyüşüyle amber kokulu bir gülün tazeliğini yayıyordu. Çok talibi vardı. Nadia ise zengin bir aşığın faydalarına inatla kayıtsız kalıyordu. Sosyal konumları ve mal varlıkları yüzünden ailesinin kabul ettiği erkekler ise çirkin oldukları ve soğuk kişilikleri yüzünden geri çevriliyordu. Nadia, Jane Eyre, Barchester Towers gibi aşkla yoğrulmuş filmlerde gördüğü ya da kitaplarla okuduğu bir aşkı hayal ediyordu. Zaten bu işin acelesi de yoktu. Nitekim adetler gereği küçüğün büyükten önce evlenmesi söz konusu olamazdı. Ama Susu'nun kız kurusuna dönüşmek üzere olduğu da bir gerçekti. 22 yaşında nice Mısırlı genç kız gibi Nadia da fiziksel aşkı sadece okşanmalardan, gizli kapaklı buluşmalardan ve haylaz bir kuzenin birkaç öpücüğünden ibaret sanıyordu. Bunun nedeni aşırı duygusal olmasıydı. Okuduğu kitaplarda rastladığı bazı erotik bölümler onu çok etkilemişti. Bu cesaretle Lady Chatterley'in sevgilisini de okumuştu. Yüzü kızarmış ve şimdiye kadar hiç bilmediği fiziksel tutkular onu şaşkına çevirmişti. Yoğun bir şehveti dile getiren kelimelerin gücü karşısında ürkerek hayvanca diye bağırmıştı. Güzelliğinden hiç de aşağı olmayan kültür seviyesi ve hareketliliği, Mısır başkentinin kültürlü kesimi tarafından, Hanafi bunu okumuş kesim olarak düzeltiyordu, sıcak bir şekilde karşılanmasını sağlamıştı. Louis Hanafi ile tanışmıştı. O ve Fatma el-İntizami onu bir akşam aile dostu sayılan Suki Marani ile sinemaya davet etmişlerdi. St. James, Kahire ve banyönlerindeki çok sayıdaki yazlık sinemalardan biriydi. Orada hem simit yenir hem de kader kurbanı olan güzel İtalyanlar ile Anglo-Sakson kahramanların maceraları izlenirdi. Bir akşam Rocca Tagliata Kontu adlı filme Aldo Colestazzi de gitmiş ve Nadia'yı görünce Suki'ye adeta yalvararak onu tanıştırmasını istemişti. Nihayet isteği olmuştu. Yaseminlerden yapılmış kolyeler satan bir adam kaldırımda dikilen grubun etrafında dönüp duruyordu. Baş döndürücü bir koku yayan bu kolyeler görevleri sona erdikten sonra dolap ve şifonyerlerde çamaşırların arasında saklanıyordu. Kuruyup külotların, sütyenlerin ve mendillerin üzerlerine dökülene kadar bu kapalı yerde daha fazla koku yayıyorlardı. Kolestazi bunlardan kucak dolusu almıştı ve gruptaki üç kadına Fatma El İntizami, Natasha Stratevski ve Nadia'ya dağıtmıştı. Bu cömertlik karşısında Nadia hayretle ona bakmış, hüzünlü gözlü bu maltalının kendisini süzdüğünü fark edince iyice şaşırmıştı. Nadia onun artistlere benzeyen brillantini saçlarına ve conquistador burnuna, kibar tavırlarına, bir erkeğe hiç uymayacak denli kırmızı görünen dudaklarına hayran kalmıştı. Tıpkı Otello diye düşündü. Ama onun için çok yaşlıydı. Zaten olacak işte değildi. Ne var ki Nadia'nın kalbi heyecanla çarpıyordu. Sanki düşman kampına bir hücum teklif ediyormuş gibi meydan okuyan bir sesle "Haydi yemeğe gitmiyor muyuz?" diye sordu Kolestazi. Yeni başlayacak bu aşk Fatma El İntizami'nin hoşuna gitmişti. "Nereye?" diye sordu. Louis Hanafi uzun bacaklarının üzerinde sağa sola sallanarak renkli camlı gözlüğünün ardından belirsiz bir bakış attı. Bütün yemekler onun için aynıydı. Suki Parisiana adlı bir ahaneyi göstererek "Karşıda," dedi. "Gece yarısından önce dönmem gerekiyor," diye mırıldandı Nadia. "Gözlerimizin incisi bizi bırakıyor," dedi Kolestazi. "Gece yarısını 5 geçmek üzere," diye şaşkınlığını belirtti Suki. Kolestazi'nin gözleri Nadia'nın tenini yakıyordu. Genç kız boyun eğdi. Yaseminleri kabul ettiği için kendini hapisteymiş gibi hissediyordu. Erkekler önde, Elfi Bey sokağında yürürlerken Kolestazi'nin dış görünüşünü inceliyordu. Prens de Goal kumaşından yapılmış kıyafeti onu geniş omuzlu gösteriyordu. Oturduklarında kıyafetini rahatça inceledi. Ender renkteki koyu gül kurusu gömleği, patlıcan moru yün kravatıyla zevk sahibi biriydi. Bakışları yün onun kare parmaklı iri ellerine takılmış, daha sonra belli etmeden alnındaki kırışıklıklara doğru yükselmiş ve sonunda iyi beslenmiş bir et oburun parlak tüyleri gibi duran saçlarına kadar çıkmıştı. Bu sırada Kolestazi onunla göz göze gelmeye çalışıyor. Nadia ise ürkmüş ve Fatma El İntizami'nin annelik korumasına sığınmıştı. Sohbet alkolün etkisiyle hararetlenerek koyulaşmıştı. Herkes bira, Fatma El İntizami için şarap siparişi verildi. Bütün kuralları alt üst ederek onun bardağına buz koyan Kolestazi, yemeğin ortasında biraz serinlemek için gelecek pazar çölde bir gece tertipleme fikrini ortaya atmıştı. "Muhteşem bir fikir," dedi Fatma El İntizami. Zaten her konuya hemen atlardı. "Özellikle pazarları insan çok sıkılıyor," dedi Natasha. "Hakikaten çölde sıkılmak büyük bir değişiklik olur," dedi Hanefi yorgun sesiyle. Herkes gülmeye başladı. "Hiç sıkılınır mı? Sizin için bir Pirie, antik Yunanistan'da savaş dansı, gösterisi düzenlettireceğim," dedi Kolestazi. "Araplarla mı?" diye sordu miyop gözlerini şaşkınlıkla açan Hanafi. "Sopalarla oynanan bir dans," diye belirtti Kolestazi. "Bir Arap dansı öyleyse," dedi Suki. "Evet, evet, bir parti," diye haykırdı Fatma El İntizami. "20 kişi oluruz. Kuzu çevirme ve kızarmış patatese ne dersiniz?" diye sordu Kolestazi. "Ve herkese bir sopa," diye mırıldandı Hanafi. "Louis," dedi Fatma El İntizami biraz bozularak. "Buradaki herkes davetli," dedi Kolestazi. "Pazar günü hiç sanmıyorum. Biz pazar akşamları ailecik yemek yeriz," dedi Nadia. "Babanızdan özel olarak izin alırım," dedi Fatma El İntizami. Kolestazi hesabı istedi ve Hanafi'nin tüm ısrarlarına rağmen hesabı ödedi. Suki, Kolestazi'nin İmadüddin Caddesi'nde her biri 6 katlı 4 binanın sahibi olduğunu söyleyerek bu zengin adama para harcatmanın tam zamanı olduğunu belirtti. Bunlar Hidiv binaları diye adlandırılan koca binalardı. Fatma El İntizami Suki'ye şakadan asalak dedi. Bunun üzerine Suki de onun zengin bir asalağın kızı olduğunu söyledi. Böylece ikisi ya şakadan ya da gerçekten çekişmeye başladı. Nadia saatine baktı. Onu Heliopolis'e götürecek son metroya yetişmek için koşması gerekiyordu. Ona eşlik etmek için kalktılar ve trendeki Anna Karenina'yı uğurlar gibi hep birden metronun vagonunu hareket edene kadar el salladılar. Fatma El İntizami Kolestazi'ye dönerek, "Onun aşkından deliye döndünüz. Sizi masada gördüm. Sanki 20 yaşında bir Romeo gibiydiniz," dedi. "Yani Romeo'dan 5 yaş büyük," dedi Hanafi. "Louise," dedi karısı. "Çok büyüleyici değil mi?" diye mırıldandı Kolestazi. "Sizi uyarıyorum. Sakın ona zarar vermeye kalkmayın," dedi Fatma El İntizami. "Beni duyuyor musunuz? Eğer ona acı çektirecek olursanız sizi hizmetçilerime kırbaçlattırırım." "Önce bir kırbaç bulman lazım," dedi Louis Hanafi. "Siz ne diyorsunuz Tanrı aşkına?" dedi Kolestazi. "Ona kötülük yapabileceğime kim ihtimal verebilir?" "Sizi tanırım Aldo. Siz baştan çıkarıcı bir tipsinizdir." "Maltalı Şahin," diye mırıldandı Hanafi. Natasha gülmekten kırılıyordu. "Louis, tahammül edilmez birisiniz. Hiçbir şeye saygınız yok," diye karısı çıkıştı. "Haydi artık gidiyor muyuz?" diye sordu Louis Hanafi. Yasemin kokuları içinde ayrıldılar. Nihayet çöldeki partinin gerçekleşeceği pazar günü geldi. Nadia davete Hanafilerin arabasıyla gidiyordu. Fatma El İntizami arabayı miyop kadınlar gibi ağır ağır kullanıyordu. Bir düzine araba basamaklı Sakara piramidinin yakınında kurulan geniş çadırın civarına park etmişti. Küçük bir bedevi mangası kumların üzerinden esen hafif bir rüzgarda onları karşılamıştı. Sınırsız görünen gökyüzünün lacivertten hemen siyaha dönüşmesi Afrika'nın bir özelliğiydi. Bu engin manzarada halılarla, alçak sedir ve yastıklarla donatılmış bu koca çadır komik görünüyordu. Altı ayaklı sehpalar üzerine oturtulmuş, bakır tepsilerle dekore edilen bu çadırda iki düzine misafir vardı. Kolestazi'nin beceriksizce oluşturduğu bu grupta Mısırlı üst düzey memurlar, İngilizce, Fransızca, Arapça yazan gazeteciler, avukatlar, yeni sınıf atlayan kadınlar vardı. Ama tabii ki bu grup Pamphilopoulos'ların, özellikle de kibirli olmamakla övünen burjuvaların dünyasına ait değildi. Gramofonda 78 devirli plak bir dans parçası çalıyordu. Kolestazi bir konkistador gibi yüksek sesle misafirleri selamladı. Bakışları sürekli Nadia'ya kayıyordu ve onun elini dudaklarına götürüp avucunun içine bir öpücük kondurdu. Nadia bu seks kokan saygı ifadesi karşısında titremişti. Parmaklarını çekip gözlerini kaçırarak sıkıntılı bir şekilde gülümsedi. İfadesiz yüzlü hizmetçiler ve sofracılar çizgili ipekliden bol kesimli kaftanları üzerine işlemeli cepkenler giymiş, bellerine şam ipeğinden geniş kırmızı kuşaklarını dolamışlardı. Gruplar halindeki misafirlere içecek sunmak üzere parmaklarının üzerinde tepsiler taşıyorlardı. Kolestazi içlerinden birini çağırarak Nadia'ya ne içmek istediğini sordu. "Bir portakal suyu," diye cevap verdi Nadia. "İçine biraz şampanya ya da cin ilave etsinler mi?" Nadia bu sıkıcı baş başa durumlarından onu kurtaracak bir arkadaş ararken "biraz şampanya olabilir," dedi. O sırada Fatma El İntizami onu sedire doğru çekti. "Biraz kafanız karışmışa benziyor Nadia," dedi. "Evet, ne işimiz var burada? Neden bu davet çölde veriliyor?" diye sordu Nadia Fatma'ya bakarak. "Buranın gerçek sahipleri bizi karşılayan bedeviler. Ama şu hizmetçilere bakın, bizlerden daha muhteşem görünüyorlar." "Hakikaten öyle, ama siz de çok hassassınız," dedi Fatma El İntizami bozularak. "Çok üstünde duruyorsunuz. Ayrıca bu davetin sizin için verildiğini biliyor musunuz?" "Benim için mi?" diye haykırdı Nadia hayretle. "Bana mı? Ama neden?" "Çünkü Aldo size aşık. Ama bu çok saçma. Ama bu tamamen gerçek," dedi Fatma El İntizami. Göz kapaklarındaki far nedeniyle yüzü Ptolemaios mumyasına benziyordu. "Beni aptal yerine koyuyorsunuz değil mi?" "Asla bir tanem," dedi Fatma El İntizami. Genç kızın üzüldüğünü hissetmişti. Suki Marani ve Hanafi onların yanına geldi. İkisi de alkolün tesiriyle gevşek gevşek gülüyordu. Bitişik grupta Natasha'nın yanında 50'sini geçkin, esmer, zayıf, yağlı ciltli bir avukat olan Emil Vamvourakis ile açık renk gözlü, sarı, kıvırcık saçlı, yakışıklı bir delikanlı olan sigortacı Michael Archenholz vardı. "Gelin bizimle oturun. Nadia kendini yabancı gibi hissediyor," dedi Fatma el-İntizami. "Kim kendini yabancı hissetmiyor ki?" diye sordu Hanafi. "Siz zaten hiçbir şeyden asla mutlu olmazsınız," dedi karısı. "Bu çölde ne işimiz var? Yoksa bu bedevilerin Semiramis için düzenledikleri bir gece mi?" diye sordu Hanafi viskisini yudumlayarak. "Artık dayanamayacağım," dedi Fatma el-İntizami. Bu arada Marani söze katıldı. "Bu davet Nadia'nın şerefine veriliyor." "Yine mi?" diye bağırdı Nadia. "Susun Suki," dedi Fatma el-İntizami. "O burada bulunmaktan hoşlanmasa da neden hoşnut olmadığını anlamasam da ben gerçeği söylüyorum. Aldo Nadia'ya aşık ve bu çok hoş geceyi ona bunu açıklamak için düzenledi. Sizse hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz," dedi Suki. "Hiç yayınlanmamış bir La Fontaine hikayesi," dedi Hanafi. "Bir gün tavus kuşu bir güvercine aşık olur, onun için kabarır ve..." "Çekilmez bir insansınız Louis," dedi Fatma el-İntizami. Oysaki Hanafi ve Nadia gülmekten katılıyorlardı. "Biraz rahatlamak için şarap istiyorum. Tanrım, neden bu adamla evlendim acaba?" "Çölde geceler düzenlemediğim için," diye karşılık verdi Hanafi. Nadia kahkahalarla gülerken bir sofracı Fatma el-İntizami'nin kadehine Giannaklis şarabı servisi yapıyor ve içine de bir iki tane buz koyuyordu. "Aldo, saat kaçta yemek yiyeceğiz? Nadia neredeyse bayılacak," diye bağırdı Suki. "Birazdan," diye cevap verdi Kolestazdi. Hemen ardından sofracı başına servis yapılması talimatını verdi. Birkaç dakika sonra hizmetçiler dörde bölünmüş iki kuzu çevirmeyle dolu tepsileri çadıra getirerek misafirlerin gözleri önünde servis yapmaya başladılar. Diğer bir kısmı da tabakları, çatalları ve bıçakları dağıtıyordu. Kolestazdi, romantik tablolardaki ve sessiz filmlerdeki aşıklar gibi Nadia'nın ayaklarının dibine oturmuş, büyük bir hayranlıkla onun yüzünü seyrediyordu. O sırada çiğnemekte olduğu eti yutmaya çalışan Nadia, "Siz bir şey yemiyor musunuz?" diye sordu. "Sizin görüntünüzle besleniyorum." "Bu çok üzücü. Diğerlerine hiçbir şey kalmayacak," dedi Hanafi. Nadia dahil herkes güldü. Nihayet kendisine kuzu ve şarap servisi yaptırtan Kolestazi endişeli bir sesle sordu. "Sizin için yeterince pişmiş mi?" "Pişmiş, pişmiş," dedi Hanafi. Nadia gülme krizine tutulmuştu. "İçmekten başka bir şey yapmıyorsunuz, yemek de yiyin," dedi Kolestazi'ye dönerek. "Şimdiden sağlığımı düşünüyor," diyen Kolestazi bir yandan da Nadia'nın bardağını dolduruyordu. "Her akşam yemeğinizi çölde mi yemeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu Hanafi. "Eğer o isterse." "Dikkatli olun, çölü binalarla dolduracak," dedi Hanafi. "Louis," diye bağırdı karısı. Diğer grup, "Aldo, Aldo, Aldo," diye tempo tutuyordu. O da ayağa kalkarak onlara doğru yürüdü. Bu sırada hiç yorgunluk emaresi göstermeyen hizmetçiler tabakları, çatal ve bıçakları değiştiriyor ve salata, humus, tere, cacık servisi yapıyorlardı. "Onu seviyor musunuz yoksa sevmiyor musunuz?" diye sordu Suki Nadia'ya dönerek. "Siz aşktan ne anlarsınız? Bu küçüğü rahat bırakın," diye atıldı Fatma el-İntizami. "Ben aşktan ne anlarım canım?" diye cevap verdi Suki şakacıktan karşı atağa geçerek. "Siz Claude Bey Caddesi'ndeki genel evlerden başka ne bilirsiniz ki, dört ayaklı yaratık? Hatta beş ayaklı," diye düzeltti Suki. Gözlerini tabağına çevirmiş, tere, domates ve kırmızı soğan salatasını karıştıran Nadia, bu belden aşağı ve vıcık vıcık seks sohbetinin kendisinde yarattığı rahatsızlığı kelimelere dökmese de belli ediyordu. "Suki pek tutumludur," dedi Hanafi. "O beşte Parsifal'i oynamaya başlar, altıya çeyrek kala perdeyi indirerek oyunu sona erdirir." "Zaten genelde tek bir sahne vardır," dedi Suki. Nadia kıpkırmızı kesilmişti. "Siz domuzlar bu tür konuşmaları kesecek misiniz?" diye bağırdı Fatma el-İntizami. "Peki ama beş perdedir, şakıyan siz değil misiniz?" diye sordu Suki tatlı bir sesle Fatma el-İntizami'ye dönerek. Fatma el-İntizami Suki'nin suratına yalandan bir tokat vurdu. Suki de bu tokat karşısında canı çok acımış gibi çığlıklar attı. Bu arada kaymaklı ve şerbetli Türk tatlıları servisine geçilmişti. Künefeler, fıstıklı burma kadayıflar, cevizli baklavalar, ballı saray burmaları. Bu sırada çadırın içine bir çöl köpeği daldı. Sofracılar tekme atarak köpeği kovaladılar. Bu hareket Nadia'nın isyan etmesine sebep olmuştu. Arkenholz, Vanvurakis ve Natasha'dan oluşan gruba Hoppa gazeteci Tita Muruni ve hırçın tekstilci Edgar Desch ile karısı da katılmış, alkolün de etkisiyle hep bir ağızdan konuşuyorlardı. Elinde tuttuğu pirzola kemiğiyle dişlerini karıştıran Arkenholz, "Natasha, en son ne zaman seviştiniz?" diye sordu. Yandaki grupta aniden sesler kesilmişti. Natasha Port Said'de armatörlük yapan İzmirli bir Yahudinin dul karısıydı. Şimdi ise erkeklere karşı alaycı bir tavır alarak onları birbirine düşürüyordu. İskenderiyeli zengin bir pamuk tüccarıyla beraber olduğu söyleniyordu. Oysa asıl lezbiyen olup olmadığı hakkında dedikodu yapılıyordu. "Öncelikle şunu söyleyeyim Michael, bu seni hiç ilgilendirmez ve daha düzgün bir şekilde sormanı beklerdim. İkincisi, şimdi sen en son derken menopoza girdiğimi mi söylemek istiyorsun?" "Harika!" diye bağırdı Suki. "Gerçekleri söyleme oyunu oynanacak. Öyleyse herkes yalan söyleyecek," dedi Hanafi. "Aman, evli bir erkek olarak beni cevap vermek zorunda bırakmayın," dedi Desch. "Zaten sana sormuyorum Edgar," dedi Arkenholz. "Natasha cevap verecek." Natasha umursamaz bir ifadeyle karşılık verdi. "Ben de gerçekleri söyleme oyununu oynamak isterim ama bir utanmazla asla." "Sevişmek utanmazlık mı?" diye sordu Arkenholz kaşlarını hayretle kaldırarak. "Bunu dile getirirsen evet. Sen şu halde iki yüzlünün birisin. Yapıyorsun ama söylemek istemiyorsun." "Bir kadının büyüsü onun gizeminde saklıdır," dedi Vanvurakis önemli bir laf etmiş gibi. "Bir kadın gerçeği söylediğinde elindeki kozların en kıymetlisinden vazgeçmiş demektir. Şu halde bütün kadınlar yalancı, bütün erkekler de boynuzludur," diye açıkladı Arkenholz. "Ben henüz boynuzlu değilim," dedi Kolestazi. Natasha gözleri fal taşı gibi açılıp dona kalan Nadia'ya dönerek bu şaşkınlığının sebebini sordu. "Namusluluk taslamıyorum ama bu tarz konuşmalara hiç alışkın değilim," diye mırıldandı Nadia. "Onları çok ciddiye almayın," dedi aile babası tavırlı Edgar Desch omuzlarını kaldırarak. "Onlar çok fazla seksten bahsederler ama tıpkı kızarmış tavuk karşısında çok acıkmış görünen insanlar gibi yemeğe gelince çok az yerler." "Hepiniz sapıksınız," diye bağırdı Fatma el-İntizami artık alışkanlık haline getirdiği kızgın ses tonuyla. "Nadia'yı çok ürkütüyorsunuz." "Fatma, ben sizin yerinizde olsaydım başka türlü konuşurdum," diye söze girdi Arkenholz. "Ne demek oluyor bu şimdi?" diye endişeyle sordu Fatma el-İntizami. "Ben dünyanın en sadık eşiyim." "Henüz bir senelik evlisiniz," dedi Arkenholz berrak gözlerini onun yüzüne dikerek. "Henüz bir sevgili bulamadınız da ondan." Hanafi dahil herkes gülmeye başladı. "Michael, kızıyorum ama," dedi Fatma el-İntizami. "Ne çabuk öfkeleniyorsunuz," dedi Arkenholz. "Burada herkes herkesi biliyor ama herkes masum bakire rolü yapıyor." "Sen gerçek bir Almansın," dedi Natasha hafifçe gülümseyerek. "Bir SS," diye haykırdı Fatma el-İntizami. "Her şeyden önce Almanların Mısır'da ne işi var?" diye sordu Vanvurakis. "Babam Kaiser'le birlikte doğuya gelmiş," diye cevap verdi Arkenholz. "Peki Yunanların burada ne işi var?" "Benim atalarım da Büyük İskender'le Mısır'a gelmişler," diye cevap verdi Vanvurakis. "Senin atan Emil 70 yıl önce Vrakas'ıyla Yunanlıların yarım şalvar biçimindeki geleneksel kıyafeti. Fıçı yüklü bir kayığın içinde Sakız Adası'ndan buraya yalın ayak gelmişti," dedi Arkenholz. "Neredeyse bize Mısır'daki tüm züppe Yunanlar gibi Bizans imparatorlarının sülalesinden geldiğini söyleyeceksin." Vanvurakis bu ince alay karşısında biraz bozulmuştu. "Bu Vraka nedir?" diye sordu Nadia. "Pantolon pijama," diye açıkladı Arkenholz. "Peki sen bana gerçek bir Almansın demekle ne demek istedin?" diye sordu. Ardından Natasha'ya dönerek. "Çünkü sen gerçeğe inanıyorsun. Mutlak gerçeğe, metafiziğe," dedi Natasha. "Ya sen gerçeğe inanmıyor musun?" "Hayır Michael, herkesin gerçeği kendisine aittir. Ama madem ki gerçeği arıyorsun ben sana söyleyeceğim. Sevgilimle ilişkim bittiğinde ben tamamen bir rahibeye döndüm. En son ne zaman seviştin diye sorduğunda sana çok açık kalplilikle cevap veremedim. Çünkü her şeyi unuttum. Artık bir erkekle hiç seviştim mi onu bile hatırlamıyorum. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi hafızamdan sildim ve benim için ideal olan kişiyi bekliyorum." "Bütün kadınlar aynı mıdır?" Hiç bilmiyorum. Ama sanıyorum ki mazide kalmış bir kişiye hala duyulan bağlılık, eski bir gömleğe duyulan özlem gibidir. Öyleyse beni unuttun, dedi Archenholz. Tamamen, Michael. Neden bahsettiğini anlamıyorum bile. Nadia bu konuşmalardan bunalmış onları dinliyordu. Bir ara grubun üstünde dalgalanan sıkıcı bir sessizlik oldu. Bu sırada Kolestazi'nin Pirie'nin başlamak üzere olduğunu söyledi. Nadia ayağa kalktı. Bir elini başına götürmüş halde sendeleyerek yürürken Kolestazi'nin koluna tutundu ve biraz hava almak istiyorum dedi. Kuzunun yağları dudaklarındaki ruju bozmuş olduğundan sadece dudaklarının iç kısmında hafif bir kırmızılık kalmıştı. Ayrıca alkolün etkisiyle yüzü de kızarmıştı. Dışarı çıktı. Çölün serin ve temiz havası onu ürpertmişti. Ayakkabılarının topukları kuma gömülüyordu. Birkaç adım sonra durdu. Çadırın kapısı mor kumların üzerinde ışıktan bir üçgen gibi duruyordu. O sırada üzerine bir gölgenin düştüğünü hissetti. Döndüğünde Kolestazi'yi gördü. İyi misiniz diye sordu Kolestazi. Biraz bunalmıştım, şaşırdım. Şaşırdınız mı? Demek istiyorum ki rahatsız oldum. Konuşmalardan mı? Her şeyden. Her şeyden mi? Sizden de. Aşkım yüzünden mi? Aşk. Bu kelime tıpkı yanlış bir nota gibi Nadia'nın kulağını tırmaladı. Galiba Aldo kendisini sevdiğine inanıyordu. Tekrar ürperdi. Bunun üzerine Aldo ceketini onun omzuna koydu. Ceketteki parfüm ve başka bir koku, büyük ihtimalle ter kokusu Nadia'yı allak bullak etti. Ardından Aldo kolunu omzuna dolayınca Nadia kurtulmak için çadıra geri dönmeye karar verdi. ''Beni yanlış anlamayın'' dedi, çekingen ama kesin bir ifadeyle. ''Nasıl yanlış anlamayayım?'' diye sordu Aldo. ''Ben şey değilim, ben aslında şeyim'' cümlesini bitiremedi. ''Bakire mi? Ama bunu biliyorum'' dedi Kolestazi. Nadia öfkelenmişti. Tam ağzını açacaktı ki misafirler Pirie dansını seyretmek için çadırdan çıktı. Ve bir kere daha Fatma el-İntizami onu kolundan sürükledi. Rüzgarın dağıttığı meşale ışığında bir kavalcı ile davulculardan oluşan grup bir buçuk ölçülük bir ritim tutturmuş çalıyordu. Bedevilerin oluşturduğu çemberin ortasında ise Cellabelli iki genç adam birbirlerine karşı ellerindeki uzun sopalarla silahlanmış durumdaydı. Adım adım yaklaşıp sopalarını çarpıştırarak göğüs göğüse geliyorlardı. Daha sonra geri çekilerek tek ayak üstünde dönüyorlar, ardından sopalarını omuzlarının üzerine alırken diğer ayaklarını kaldırıyorlardı. Yaptıkları bir Fransız dansına benziyordu. Daha sonra çarpışmalar şiddetleniyordu. Bu sanki bir saray dansıydı. Celabelerin dalgalanması Yunan kabartmalarındaki görüntüleri çağrıştırıyordu. Yabancı geldiği için izleyenleri hayranlık içerisinde bırakan ve odun ateşinin aydınlığında iyice etkileyici görünen bu erkeksi kahramanlık düellosu tamamen taklitti. ''Neden kadınlar dans etmiyor?'' diye sordu Natasha. ''Bu erkeklerin kendi kendilerine dans ettiğini görmek ne kadar sıkıcı. Bu sembolik bir düello ve bir erkek bir kadınla düello yapamaz da ondan'' dedi Van Vurakis. ''Neden?'' diye sordu Nadia. Çünkü bir erkeğin bir kadın tarafından saldırıya uğradığı görülmemiştir. Tabii, çünkü sizin için bir kadın insan değildir, değil mi diye sordu Natasha. Van Vurakis köşeye sıkışmıştı. Çünkü bir kadın tutkuların konusudur. Ama tek gerçek, aşk bir erkeğin annesine duyduğu aşktır. Şaka mı yapıyorsunuz diye hayretle sordu Nadia. İşte kanıtı ortada. Ancak aynı eşitlikte olan bir şeye aşık olunur ve bir kadın bir erkeğe eşit değildir diye cevap verdi Van Vurakis. Natasha'nın tüyleri diken diken olmuştu. İşte tam bir ibne lafı diye atıldı. Benim için bir ibne kadından, aileden ve sorumluluklardan kaçana denir. Benimle bir ilgisi yok yani, dedi Van Vurakis sakin bir ifadeyle. Bir kez daha bütün vücudu ürperen Nadia çadıra döndü. Natasha ve Fatma el-İntizami de onu takip etmişlerdi. Ve bu üç kadın Pirie ile hiç ilgilenmeyen davetlilerin bulunduğu yerde buluştular. ''Siz bir cennet kuşusunuz'' dedi Fatma el-İntizami Nadia'ya dönerek. Bu iltifat karşısında pek de mutlu olmuş gibi görünmeyen Nadia buna hafif bir gülümsemeyle karşılık verdi. ''Şu halde cennet kuşları uçsuz bucaksız gökler için yaratılmamışlardır'' diye mırıldandı ardından. Siz uçsuz bucaksız göklerde değilsiniz. Kaba insanların arasındasınız diye cevap verdi Fatma el-İntizami. Sizi götüreyim mi diye sordu Nataşa. Dikkat çekmek istemem. Madem bu davet özellikle benim için veriliyormuş. Gece şakalarla ve dedikodularla ilerliyordu. Sonunda hareket zamanı geldi. Misafirlerin arabalara dağılımı sırasında herkes Aldo Colestazzi'nin arabasına kimi almak istediğini bildiğinden kimse onun adet yerini bulsun diye yaptığı daveti kabul etmedi. Bu yüzden Nadia da kendisini üstü kapalı Plymouth'ta buldu. Çok içmiş olan Nadia uyukluyordu. Bir ara arabanın durduğunu fark etti. Aldo'nun onun saçlarını okşadığını hissediyordu. Onun kalçasında dolaşan elini ve sıcaklığını hissederek inledi. Daha sonra el Venüs tepesine kadar çıktı ve parmağı kilotunun içinden kayarak cinsel organına kadar indi. Elini itmek istedi ama el durmuştu. Aldo'nun dudakları onunkilerin üzerine kapandı. Kendisine çok yabancı gelen uzun, iniltili bir sesle ve hayret verici çabuklukta bir orgazma ulaştı. Sonra ağlamaya başladı. Aldo'ya arabasını biraz uzakta durdurmasını rica etti ve Arsinoe villasına kadar birkaç metre yürüdü. Bir burjuva villası için Arsinoe adını seçmek ne garip diye düşündü. Arsinoe, kardeşi Kral 2. Ptolemaios ile evlenen kraliçenin adıydı. Neredeyse gece yarısı olmuştu. Birinci kattaki pencerenin ışığı söndü. Bu babasının penceresiydi. Hiç kuşkusuz pencereye yapışıp onu beklemişti. Nadia birinci kata çıktı. Ablası Susu'yla paylaştığı küçük odanın ışığını kapı aralığından fark etti. Ablası onu bekliyor ve Evelyn Waugh'un Put Out More Flags adlı kitabını okuyordu. Nadia'nın gözünün altındaki morlukları, normalden fazla şişmiş dudaklarını ve gergin yüzünde şimdiye kadar hiç görmediği bir yorgunluk fark etmişti. ''İyi bir gece geçirdin mi?'' diye sordu Susu kitabını bırakarak. ''Bir dünya dolusu deli'' diye cevap verdi Nadia. ''Seni kim getirdi?'' Natasha, avukat Vamvurakis, ismini bilmediğim bir genç adam ve Aldo Colestazzi. İyi geceler, uykusuzluktan ölüyorum. Susu'nun şüpheli ve işkilli bakışları altında banyoya geçti. Derin derin içini çekti. Yalan söylemeye hiç alışkın değildi. Uzun süre aynaya baktı ve kendini güzel buldu. Ama başka bir yüze bakar gibiydi. Daha sonra yüzünü sabunladı ve kilotu ile çoraplarını suya bastı. 5. ayrımın sonu, sayfa 53.